Programımıza devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Serdar Hocam'la ve Serdar Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun Doktor.
Buyurun hocam.
İnşallah. Şimdi bu endüstride neyi kullanıyoruz? Petrolü kullanıyoruz. İşte termik santrallerden gelen elektriği kullanıyoruz. Dolayısıyla enerji çok önemli. Bizim hücremize de enerji fosfat moleküllerinden faydalanarak elde ediliyor. Şimdi bizim için çok önemli. Yalnız fosfat sadece enerji temini için değil, aynı zamanda DNA'nın adeta yazı tahtasını oluşturuyor. Şekerlerde ve yağlarda da kullanılıyor. Dolayısıyla fosfat bir hücre için, canlı için vazgeçilmez bir molekül. Ancak fosfatın hücrenin bünyesine katılması çok büyük bir mucize. Pek çok ara aşama var ve çok çeşitli sanatlar var orada. Bahsettik, hücrenin zarı yağ tabakadan oluşuyor. Ve bu yağ tabaka fosfat gibi yüklü parçacıkların geçmesine izin vermiyor. Sadece fosfatın değil, en küçük atomun dahi geçmesine izin vermiyor yüklü olduğu sürece. Dolayısıyla fosfata özel kapılar olması lazım. Alan mucizesi, evrimcilerin ilkel gördükleri bakterilerde çok büyük aslında mucizeler olduğunu ortaya koydu. Özel kapı sistemleri var ve bu kapılar gen seviyesinde kontrol ediliyor. Yani şöyle ki, fosfat az olduğunda bu fosfatın az olduğu anlaşılıyor ve buna bağlı olarak hücrelerin fosfata geçmesi için uygun kapıları üretiliyor. Bununla da kalınmıyor. Hücrenin yüzeyi değiştiriliyor. Hücrenin yüzeyi öyle bir değiştiriliyor ki fosfat az olduğu için az fosfat kullanımıyla uygun bir hücre yüzeyi ortaya konuluyor. Bunun dışında fosfat çok sayıda kullanılır hücre zarında. Ona fosfatlı bileşikleri alternatif başka yağ hücreleri üretiliyor. Dolayısıyla çok çeşitli kontroller var. Burada da fosfatın hücredeki kullanım şeklini görüyoruz. Şu alttaki molekül ATP molekülü. Bu tıpkı bir pil gibi kullanılıyor. Biz pilleri nasıl elde ediyoruz? Özel olarak depo ediyoruz enerjiyi orada. Ondan sonra çok çeşitli cihazlara takıp dediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Burada da başka kimyasal, başka besinlerde saklı olan enerji özel olarak bu moleküle depo ediliyor. Ve bu molekül bütün kimyasal işlemlerde kullanılıyor. Bu çok büyük bir mucize. Yani bir molekülün bir pil gibi kullanılması ve bunun için çok büyük bir özen gösterilmesi çok büyük bir mucize. Nitekim sadece bu molekülü özel bir motor var. Moleküler bir motor var. ATP sentaz molekülü. Bu hücredeki enerji, diğer besinlerde saklı olan enerjiyi üstün bir teknolojiyle bu moleküllere aktarıyor. Dolayısıyla fosfatın hücre içinde işlevsel olabilmesi için, yani bu DNA'da olabilmesi için, proteinlerde olabilmesi için, yağlarda olabilmesi için ve enerji olarak kullanabilmesi için komple sistemler gerekiyor. Yani fosfattan çok daha komple sistemler gerekiyor. Neler gerekiyor? Kapılar gerekiyor, taşıyıcı enzimler gerekiyor. Özel genler gerekiyor. Ve fosfat miktarını anlayacak moleküller gerekiyor. Bunlar da tespit edildi bakterilerde. Fore adlı özel bir molekül tespit edildi. Bu hücredeki fosfat miktarını ölçüyor. Yani azsa bir alarm üretiyor. Başka molekülü uyarıyor. O başka molekül de genlere gidip uygun fosfatla ilgili genleri aktif hale getiriyor. Burada çok büyük mucizeler var. Küçücük moleküllerin küçücük başka moleküllerin sayısıyla ilgilenmesi ve bunun hücre için çok faydalı olduğunu bilircesine hareketleri ve uygun miktarda üretimleri olağanüstü bir durum. Yani bunu hiç kimse, dünyadaki mevcut hiç kimse o hücredeki olayları tek başına şey yapamaz. Ne akıl erdirebilir, say desen fosfat ne kadar var sayamaz. Bu ona karşı önlem alamaz. Bunu fikri geliştirse bile uygulayamaz. Yani bunların hiçbir aşamasını yapamayacağı işleri hücrenin içinde şuursuz moleküllerin yapması hakikaten çok büyük bir mucize. Bir şey daha tespit edildi. Şimdi fosfat bu kadar önemli olunca fosfatlar depo edildiği tespit edildi. Özel zincirler var. Fosfat zinciri deniliyor bunlara. Burada da gözüktüğü gibi fosfat molekülleri özel olarak yan yana diziliyor. Bu çok büyük anlamı var bunun. Özel bir depo molekülü. Fosfat bu halde birikince hücre su basınca karşısına da bir önlem olmuş oluyor. Ayrı ayrı fosfatlar yoğun bir su basınca sebep olur. Tek halde olması buna karşı bir önlemdir. Hayrettir, bunun depo ve ozmotik basınca karşı etkileri dışında şu da tespit edildi. Hücrede kimi işlerde kontrol rolü görüyor. Ve bundan üretilen kimi kontrol molekülleri hücrenin yaşaması için çok önemli. Nitekim bu fosfat zinciri dahi tesadüfen olmuyor. Bunun için Allah özel enzimler yaratmış. PPK adlı bir enzim var mesela. Bu fosfat zincirinin oluşumundan sorumlu. Nitekim bu enzimde olan ufak bir hata neticesinde bakterinin öldüğü tespit edildi. Yani bakın bak sadece bir molekül için ne kadar detaylı sistemler var. Enzimler, kapılar ve her biri de bir diğerine ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla ne gözüküyor burada? Çok büyük bir mucize var. Bütünüyle bir mucize var. Ve ilk hücreden itibaren bunların olması gerekiyor. Çünkü bu yapılardaki en ufak bir eksiklik bahsettiğimiz temel yapı taşlarında kusurları ve canlının devam edememesine sebep oluyor. Dolayısıyla canlının kademe kademe gelişmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yapılan bütün deneylerde zaten bunu gösteriyor. Tek bir atom için ondan çok daha büyük enzimlerin kardeşçe el ele ve mükemmel bir işbirliğiyle çalışması alanın açık bir yaratılış değil inşallah.
İnşallah. Her detayda Allah'ın yaratması açıkça görülüyor. Değil mi Serdar Hocam?
Şimdi mesela biz Serdar Hocam'ın anlattıklarına paralel günümüzde baktığımızda işte gelişen son teknoloji nereye geldi? Bir takım bilgileri artık biz belli bazı ortamlarda saklayabiliyoruz. Mesela işte üçümüzün de laptopu var. Bilgileri internetten alıyoruz, oradan buradan yazıyoruz dosyalara. Sonra bunları biz burada biriktiriyoruz. Bayağı da böyle kapasiteli bunlar. Fakat bakın 21. yüzyıla geldik ancak bilimin son derece gelişmiş olmasına rağmen, imkanların son derece gelişmiş olmasına rağmen hala insanoğlu veya bilim insanları bilgiyi, çok geniş çaplı bir bilgiyi hala çok kısıtlı oranlarda saklayabilme kabiliyetine ancak erişebildik. Mesela bilgisayarlar çok gelişmiş diyoruz ama şimdi Serdar'ın anlattığı mesela gözle görmenin mümkün olmadığı küçücük bir et parçası, yani bir tane 100 trilyon hücremizden bir tanesini aldığımızda onun da içine girdiğimizde, yani hücrenin çeperi değil onun da içine girdiğimizde çekirdekte bulunan DNA'da saklı bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Bilim adamları bu bilgiyi araştırıyorlar ki bununla ilgili, sırf bu konuyla ilgili bir genetik diye bir bilim dalı kuruldu. Son derece uzun çalışmalar yapıldı ve görüldü ki o gözle dahi görülemeyecek küçücük mekanda, yani hiçbir bilgisayarın, hiçbir teknolojinin alamayacağı, saklayamayacağı bir bilginin saklı olduğu anlaşıldı. 3.1 milyar bilginin küçücük işte yağ, su, protein, şeker vesaire bunlardan oluşan küçücük mekanda saklı olduğunu gördük. Bakın şimdi mesela bir DNA'nın küçüklüğünü ama içinde saklı olan bilginin büyüklüğünü gösteren bir açıklama var. Michael Denton, A Theory in the Crisis sayfa 334 diyor ki, bugüne kadar yaşamış, gelmiş geçmiş her canlı türünün bütün özellikleri bilgi olarak DNA'ya yüklense, toplam DNA hacmi bir çay kaşığının ancak küçük bir kısmını doldururdu. Dahası geriye şu ana kadar yazılmış bütün kitapları saklayabilecek kadar da boşluk kalırdı diyor. Bakın gözümüzle göremediğimiz milimetrenin milyarda büyüklüğünde olan son derece bir basit bir takım işte sen de anlatıyorsun atomların yan yana gelmesiyle ondan sonra dizilmesiyle oluşmuş bir zincir düşünün. Bu DNA'yı oluşturuyor. Peki şimdi şu soruyu sormak gerekir. Böyle bir zincir böylesine büyük geniş bir bilgiye ve hafızaya nasıl sahip olabilir? Evet. Bu çok önemli. Yani ve bu bilgiye sahip olmanın yanı sıra bu bilgiyi de kullanabilen bir akıl var hücreye baktığımız zaman. Şimdi mesela şunu da ekleyelim. Diyelim ki mesela 100 trilyon hücre var. Her bir hücremiz 1 milyon ansiklopedi sayfası kadar son derece geniş, yani yeryüzünde şimdiye kadar işte yapılmış Ana Britannica var. Çok evet. Büyük bir şey ansiklopedi olarak kabul ediyor.
En büyük ansiklopedi dünyada.
Ama hücrenin yanındaki, hücrenin içerisinde saklı olan bilgiyle kıyaslandığında çok komik bir hale geldi. Hücre 920 ciltlik Ana Britannica 25-23 cilt.
Evet, galiba, 25 cilt. Evet.
Yani. Şimdi her bir hücremizde de 1 milyon tane bilgi saklı ve bunu kullanabiliyorsa şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Mesela karnımızdaki hücreler veya kulağımızdaki hücreler insandan daha akıllı. Şimdi insan düşünsün. Ne kadarlık kapasitede bir bilgiyi biz ezberleyebiliriz? Bayağı kısıtlıdır. Hatta bunun için hafıza teknikleri de yapılıyor ama hücrenin sahip olduğu bilgi ezberinin yanında çok komik bir hal alıyor insanın bu ezberi. Demek ki bizden daha akıllılar, daha zekiler. Öyle ya, çok alenen yani gözüküyor. Evet. Ve bunu bakın çok iyi kullanıyorlar ve kim ne yaparsa yapsın, hangi atomu, elektronu yan yana getirse getirsin, istediği büyüklükte, küçüklükte veya komplekslikte bir molekül meydana getirsin, o molekülde aklı, zekayı, bilinci meydana getiremez. İşte evrimcilerin her alanda olduğu gibi, yani evrim teorisi mikrobiyolojik alanda zaten çökmüş durumda. Fosil alanında da, paleontolojide, jeoloji zaten çökmüş durumda. Bu yönüyle de çökmüş durumdadır evrimcilerin iddiası. Çünkü aklı izah edemezsiniz tesadüflerle, mütasyonlarla. Yani elle tutulur bir şey değil ki. Yani molekül yan yana gelince akıl oluşmaz ki. O zaman ne yapacağız? Nasıl izah edeceğiz? Biz hücreye baktığımız zaman aklı görüyoruz. Bir plan, bir proje, bir organizasyon varsa burada bir tasarı vardır, tasarım vardır, tasarlayan olmalıdır. Yani akıl olmadan plan, proje, organizasyon olmaz. Biz hücrenin neresine bakarsak bakalım, aklı görüyoruz. Mesela DNA talimat veriyor enzimlere. Gidin şu molekülleri toplayın DNA'dan. Üçünü bir araya getirin. Şu kadar sayıda üçlü kombinasyonlar oluşturun. Şu enzimi yapın, şu proteini yapın. Ondan sonra gidin bunu hücrenin şurasında kullanın. Veya işte ribozoma gidin, üretim yapın. Ondan sonra da ihraç edin. Benim dışımda başka bir yerde, vücudun başka bir yerinde kullanılacak diye talimat veriyor, emir veriyor. Peki bunu moleküllerin yan yana gelmesiyle atomların bir zincir oluşturarak meydana getirdiği DNA nasıl yapsın? Peki burada akıl nerede? Yani nasıl bulacağız mikroskopla bakıp, aklı nasıl göreceğiz orada? Ki sizin evrimcilerin iddiası ne? Bütün bu mükemmel yapılar zamanla kademeli olarak mükemmel hale gelmiş. Aklı açıklayın bize. Şimdi aklın yarım akıl olsa evrimcilerin iddiasına göre bir işe yaramaz. Zaten sen daha bilirsin, tıpta var şuur bulanıklığı, işte şuuru kapalı deniyor veya şuuru yarı açık deniyor. O şuur bir işe yaramaz ki. Yani yarı açık bir şuur bir işe yaramaz, kullanamazsınız. Mümkün değil. Hücrede böyle bir şey olmuş olsaydı evrimcilerin dediği gibi, hücre bu organizasyonu yapamazdı ki. Yani aklın, şuurun, zekanın, bilincin gelişmesini bekleyecekti evrimcilerin iddiasına göre. Sonra da bu organizasyonları yapacaktı. Öyle olmaz. Hücredeki var olan bütün elementlerle beraber bu aklın da, bu şuurun da, bu bilincin de olması gerekiyor ki hücre faaliyetini mükemmel bir şekilde yapabilsin. Aksi mümkün değil. O yüzden bakın, mesela biz bir odaya girsek, işte bir bilgisayar görsek, bilgisayarında bir disket olsa, alıp disketi koyup taksak, açsak, mesela disket bizimle ilgili bazı bilgiler veriyor olsa, içeriyor olsa, meraklı okuruz onu. Sonra ilk soru ne olur? Bunu kim yazdı olur? Nereden biliyor benle ilgili bu kadar şeyi? Bu bilgi buraya nasıl geldi diye sorar insan, merak eder. Yani evrimciler gibi tutup gelip de buraya, ya işte bu harfler tesadüfen mutasyonlarla yan yana gelmiş. Sonra benle ilgili bu kadar net, açık, anlaşılır izahlar var bunun içinde der mi ya? Ya bu ana hangi akıl bunu kabul eder? DNA'ya baktığımızda onun alasını görüyoruz. Çok yüksek bir akıl, çok yüksek bir teknoloji ve çok yüksek bir bilgi bankası görüyoruz. El insaf böyle bir şeyi görüp de insan nasıl tesadüf diyebilir buna? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu? İşte bu ancak şunu bize gösterir. Biri eğer buna tesadüf diyorsa asıl konu bu kişinin Allah'a inanmamasıdır ve Allah'a inanılmasını engellemeye çalışanlardan olduğudur. Yani bunu görmek lazım, bunu çok iyi anlamak lazım. Hocamız bütün eserlerinde bunu vurguluyor. Evet. Çünkü biz, bakın eser, akıl eserde değildir. Eseri yapandadır, yani yaratandadır.
İnşallah, tabii.
O eserdeki akıl ne kadar mükemmel, ne kadar kusursuz, ne kadar olağanüstü olsa bile o esere ait olmaz. O eseri, o şeyi, mesela diyelim hücreyi yaratan da olur. Yani o akıl Yüce Rabbimizin aklıdır. İnşallah. O eser Yüce Rabbimizin yaratma sanatının bir eseridir. Doğru bakış açısı da budur inşallah.
İnşallah.
Tabii hakikaten çok büyük bir mucize. Yani hocamız da belirtiyor. Yani çok olağanüstü bir durum. Yani bir insanın evrim teorisine inanıyor olması hakikaten olağanüstü. Allah'ın bir mucizesi. Yani bu kadar hücrenin içindeki olayları büyüttüğümüzde, buraya taşıdığımızda o kadar harika olaylar ve bunları da tesadüfen bir insan demesi, bu hakikaten bir mucize. Yani bir insan, normal bir insan bunu diyemez.
Evet.
Ya süper şuursuz, yani son derece şuursuz, özel bir durum var orada. Evet. Yani buradaki bütün bu kompleks yapılarda tek bir eksiklik hücrelerin gelişmeye değil ölüme sebep oluyorken, bir insan neye dayanarak, yani hiçbir elinde gözlem, bilgi, bulgu olmadan neye de dayanarak tesadüfen oluyor der? Hiçbir şeye dayanmıyor. Tamamen atmasyon. Tamamen atma üzerine bir teori. Yani hocamız evrimi düşünmeme ve yalan söyleme sanat olarak.
Evet.
Tam Allah'ın izniyle öyle inşallah.
Evet. Evet. Buyur hocam.
Ya mesela bak birkaç örnek verelim. Şimdi Darwinizm hakikaten cahilliğin diğer adı. Niye? Çünkü aklı başında olan, bilimi birazcık takip eden, vicdanlı, samimi biri hücrenin tesadüfen geleceği sözünün yanından bile geçmez. Geçemez. Niye? Bakın bir iki tane örnek verelim. Yani bunların hiçbirinde tesadüfe yer yok. Olamaz. Vücudumuzda bulunan bütün organlar genlerin tarif ettiği bir plan çerçevesinde inşa edilir. Bu biliniyor. Şimdi birkaç örnek veriyorum. Bilim adamların çıkardıkları bir gen atlasına göre bakın vücudumuzdaki olağanüstü organizasyonlara bakın. Deri 2559, beynimiz 29930, gözümüz 1794, tükürük bezi 186, kalp 6216, göğüs 4001, akciğer 11581, karaciğer 2309. Böyle gidiyor gen tarafından kontrol edilmektedir. Yani olağanüstü bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani neresinde bunun basitlik? Siz diyoruz, evrimciler diyor ki basit hücre. Ya kardeşim, basit hücre diye bir şey yok ki. Nereden uyduruyorsun? Bakın, DNA'daki harflerin dizili sırası insanın yapısını en ince ayrıntına kadar belirleyen bir yapıya sahip. Mesela boy, göz, saç, cilt rengi vesaire gibi. Vücuttaki 206 kemiğin, 600 kasın, 10 bin işitme sinir ağının, 2 milyon optik sinir ağının, 100 milyar sinir hücresinin ve 100 trilyon hücrenin planları tek bir hücrenin DNA'sında mevcut. Nerede burada basitlik? Ya insan utanır ya. Yani milyarlardan bahsediyoruz, milyonlardan bahsediyoruz. Ve 100 bin kilometrelik bir yol ağının içerisinde oluyor bütün bu operasyonlar. Yani damarlarımızda 100 bin kilometre ya. Yani dünyanın çapı 40 bin kilometre çevresi. 2,5 katı uzunluğunda bir mekan, bir alan var. Yani olağanüstü bir durum var. Siz diyorsunuz buna bir tesadüf. Evrimciler için söylüyorum. Ya olacak şey mi? Yani akıl, vicdan sahibi, samimiyet sahibi insan buna böyle demez. Ha onlar demeye devam etsinler. Biz de onların bu yalanlarını deşifre etmeye 2 katıyla, 3 katıyla, 10 katıyla devam edeceğiz inşallah.
İnşallah. İnşallah. O zaman Allah'ın yaratma örneklerine devam edelim inşallah. Mesela bağışıklık sistemi de çok büyük bir mucizedir. Ondan bir örnek verelim. Evet. Şimdi bir boğaz enfeksiyonunda Streptokok isimli bir bakterinin enfeksiyonundan bahsediliyor burada. Biliyorsunuz herkes boğazı ağrır. Bunlar şimdi gördüğümüz bakteriler. Evet, bu bakteriler minik tüycüklerle kaplı. Şimdi onu gösterecek. M proteini deniyor bunlara. M proteini yani. Bunlar bakterinin üzerinden ayrılarak evet, bu bağışıklık sistemini aktive eden bu M protein denen tüycükler. Şimdi burada boğazda bir lem sistemi var. Damar dolaşım sisteminin dışında biliyorsunuz bezeler bazen şişer elimize gelir böyle enfeksiyonlarda. İşte bu ayrı bir bağışıklık sisteminin mücadele sistemidir. Allah tarafından yaratılmış olan lem sistemi deniyor buna. Lenf nodüllerini görüyoruz, yeşil olanlar. Evet, bir lenf nodülünün içerisinde B lenfosit denen hücrelerle doludur bu. Milyarlarcası vardır bu B lenfositlerinin. Bağışıklık sisteminin özel hücreleri bunlar. B lenfositlerin özelliği ve bağışıklık sisteminin silah üretmeleri, antikor denen silahları üretiyorlar. Şimdi bu M proteinleri, bakın lenf sistemi yoluyla geliyor. Bakterilerden kopan. Bunlar B lenfositine geliyorlar. Fakat her bir B hücresi, B lenfositi, bakın milyarlarcası var dedik, hepsi özeldir kendi içinde. Her biri antikorun belli çeşitlerini üretebilir. Her biri özelleşmiştir. Yani milyarlarca hücre milyarlarca farklı antikor meydana getirir. Nitekim bunun çok önemli bir özelliği var. Dışarıdaki bütün bakterileri, bütün virüsleri tanıyacak geniş bir yelpaze üretebiliyor, silah üretebiliyor. Bu Allah'ın bir mucizesi. Bakın şimdi bunun neden önemli olduğunu göreceğiz. Evet. Bu M proteinleri bir tanesini hassas olan, bakın bir tanesini buldu. Hassas olan bir tanesi tanıyor bu M proteinleri. Bunun üzerinde, yüzeyinde bakın reseptör denen alıcılar bulunuyor. Ama bunlardan, bu B lenfositlerinden bir tanesi bu M proteini, bakterideki o özel protein molekülüne uygun. Evet, geldiği zaman bakteriden bakın. Bak 10 milyon kere büyütmeyle görüyorsunuz burada. Bu alıcılara bir tanesi geldi ve bağlanabiliyor. Bu B lenfositlerinden sadece bir tanesi bu proteini bağlayabiliyor. Bağlandığı anda biliyor, gördüğünüz gibi bu reseptörler bir araya geliyor ve aktive oluyor hücre. Bakın bir sinyal oluşturuyor bu hepsinin bir araya gelmesi. Tabi bunların da çok detayları var da fazla detaya girmeden anlatalım. Ve o hücre, B hücresi aktive olan harekete geçiyor ve çoğalmaya başlayacak bakın birazdan. Birkaç gün içerisinde binlerce kopyası oluşuyor bu hücrenin ve o aktive olan üreyor. Evet. Bu da işte enfeksiyona karşı hareketteki çok önemli bir mekanizma. O bakteriye hassas olan hücrenin bulunması ve derhal onu üretecek bir mekanizmanın olması. Sadece bakın o çoğalıyor birdenbire ve hakim hale geliyor. Bakın. O da bu hepsi, bakın bunların M proteini hassas olan B hücreleri oluştu. Bunların her biri özel antikorlar salgılıyor. O M proteini, yani bakterinin dışındaki o protein yapısına uygun olan silahları üretiyor. Derhal üretmeye başlıyorlar çoğaldıktan sonra. Ve bu antikorlar da kana geçiyor, kan dolaşımına. Şimdi göreceğiz. Evet. Ve kan dolaşımıyla dokulara gitmeye başlıyor bu silahları. Ve bakterileri bulduğu anda üzerine yapışmaya başlıyorlar. Bakın görüyorsunuz, anahtar kilit gibi birbirine uygun olarak yaratılmış oluyor. Şimdi burada bakın önemli olan nokta şu. Birincisi, bizim DNA'mızda ki bu bağışıklık sistemi hücrelerinde bu bakteriyi tanıyacak, silahları üretecek protein mekanizması kodlanmış olarak var. Bu çok önemli. Daha doğmadan biz bu şekilde. Onun da yani mekanizmasının tabii oluşumunda bir aşamalar var ama genel olarak bu şekilde. Hangi bakteri veya virüs gelirse gelsin vücudumuz bunu tanıyor ve ona karşı silah üretiyor. O milyarlarca hücre arasından da hangisi uygunsa, anahtar kilit gibi binlerce kilit düşünelim böyle. Hatta milyarlarca kilit düşünelim. Bir tane anahtar var. O anahtar gidiyor kendine uygun olan kilide yerleşiyor. Ve onu çevirip açtığı takdirde hemen o hücre üremeye başlıyor, tanıyor. Evet diyor, ben diyor senin istediğin, sana karşı üretecek silaha sahip olan benim diyor. O sinyali aldığı anda, o reseptörlerine bağlandığı anda o bakterinin proteini, derhal o hücre üretiliyor. Çünkü Allah bu mekanizmayı yaratmış. Bu mekanizmayla yaratılmış. DNA'sında bu mekanizma var. O hücre onu tanıdığı bilinerek, bakın üstün bir akıl var burada, derhal o üretiliyor ki silah yapabilsin diye. Ürettiği silahlar derhal kan dolaşımına geçiyor ve bakterilere geliyor ve bakterinin üzerine yerleşiyor, bakın gördüğünüz gibi. Anahtara kilit uygunluğunda. Bunun da neden önemli olduğunu gösterecek şimdi. Şundan dolayı bu sefer başka bağışıklık sistemi hücreleri devreye giriyor. Bakın burada görüyorsunuz, geliyor. Bunlar da o hücreleri yutacak özel hücreler. Derhal yutarak bakterileri, üzerinde o antikorlar olduğu için tanıyor onları, işaretlenmiş oluyor çünkü. Onları yutarak tahrip ediyor. Evet, şimdi bu sistemin, ki bunun çok detayları var yani, moleküler düzeyde öyle detaylı ki daha hepsi tam anlaşılmış değil zaten böyle. Bütün mesela aşılama sistemleri vesaire bunların üzerinden yapılıyor. Mesela aşı yapılırken birine, değil mi, çocuklukta karma aşı oluyoruz mesela, ilkokulda oldu herkes. Bu şuna dayanıyor. şu mekanizmadan dolayı siz o bakterilerin ve virüslerin özel parçalarını laboratuvarda hazırlanmış cansız onlar cansız hale getiriliyor. Bu protein moleküllerini kan dolaşımına veriyorsunuz. Herkes ilkokulda aldık hepimiz bunları. O işte proteinler bu mekanizmayla ona karşı oluşacak o silahı oluşturuyor. Ama o silahı nasıl oluşturuyor? O silahı üretecek hücrenin çoğalmasıyla. Ve bunlar kan dolaşımına geçiyor. İşte bazıları bunların kan dolaşımında yıllarca kalıyor ve insanı hayatı boyunca da bağışık hale getirebiliyor. Evet. Herhangi o virüs tekrar geldiğinde vücut hazır olduğu için derhal tahrip ediyor onu. Hastalık yapamıyor onda. Ama aşı olmazsanız ilk geldiğinde hastalık yapabilir sağlam olarak geldiğinde bakteri. Evet.
Bu o kadar detaylı bir sistem ki hakikaten Allah'ın büyük bir mucizesi. En ufak bir kusurda zaten savunma sistemi çöktüğünden yaşayamıyor.
Evet.
Mesela burada hani sen de gösterdin. Molekülün, hücrenin zarının üzerinde özel alıcılar algılıyor. Daha sonra işte hücre kendini çoğaltıyor diyoruz. Orada o kadar büyük sanat var ki.
Evet.
Yani bir tamam üzerine bir şey aldı da ondan bir şey niye çoğalsın ki? Yani mesela hani dedin anahtar kilit tanıdı. O sonra kilit kendi kendine 1, 2, 4, 8 diye artar mı? Artmaz.
Evet.
Bunun olabilmesi için zincirleme hücrenin içine Allah çok özel bir sistem yaratmış. O zardaki moleküller bir araya gelip başka bir molekülü uyarıyorlar. O bir enzimi aktif hale getiriyor. Hücre sıvısı içinde başka bir molekülü aktif hale getiriyor. O başka molekülü aktif hale getiriyor. Zincirleme işlemler neticesinde daha sonra hücrenin çekirdeğine gidiyorlar. Çekirdeğinin içinde de en son aktif olan molekülde ilgili genleri uyararak o hücrenin çoğalmasını sağlıyor.
Evet.
Yani burada çok sayıda ara molekülün varlığı şart.
Evet.
Ve bu ara moleküllerden bir tanesini aradan alsanız bu sistem çöküyor. Yani ilk olduğu andan itibaren yani mesela ilk bir bakteri geldi. Her şey mükemmel. Ama o bütün bu hücreler var, başka lenf sistemi var. Ama hücrenin içinde genleri aktif hale getirecek o zincirleme sistemi arasında moleküllerden yalnızca biri eksik olsun.
Veya birkaç amino asit değişsin.
Evet.
Protein bile var ama bir iki tane amino asitini değiştirin gene bütün sistem çöküyor.
O zaman ilk bakteriyle tek bakteriyle siz şey olursunuz, hasta olursunuz. Çünkü bakteriler
yani.
Çoğalıyor.
Sıfır hastalık
o çoğalmasına karşı siz bir çoğalma sağlayamadığınız için ölürsünüz. Dolayısıyla yani çocuk anlar yani böyle bir sistemin tesadüfen gelişemeyeceğini küçük yaştaki çocuk dahi anlar. Ayrıca bir şey daha oluyor orada. Mesela antikor üreten hücreler oluyor ama bazı hücreler de hafıza hücresi olarak
evet.
saklanıyor. O da ayrı bir sanat. Mesela onun da bir kopyası alınıyor. Çünkü mesela diyelim bir ay sonra benzer bir bakteri istilasına maruz kaldınız. O zaman çok daha hızlı iyileşiyorsunuz. Çünkü o özel olarak hafıza olarak bir yerde tutuluyor. O kadar detaylı ki. Yani o kadar ihtimam üzerimizde var ki Allah'ın rahmeti maşallah.
Evet, maşallah.
Yani çok büyük koruma altındayız. Yani buna çok şükretmemiz lazım inşallah.
Allah evet, şükür olsun. İnsan inşallah. Anlatırken bile mesela bu mucizevi şeylere heyecanlanıyor. Şimdi sen anlatıyorsun maşallah. İşte sen anlatıyorsun diyorsun ki enfeksiyonu gördü. Algıladı. Evet. Müdahale etti. Evet. Tedbir aldı. Oradan işte oraya gönderdi. O bilgiyi aldı. Hafıza elementlerine, moleküllerine taşıdı. Ki ilerideki bir olağan bir saldırıda kullanılmak üzere. Şimdi bakın gördü, işte duydu, algıladı, tedbir aldı veya çevreledi, yayılmasına müsaade etmedi. Şimdi bu fiilleri biz tek başına kullansaydık, yani sen zannederdin ki bize yani bir adamdan bahsediyor, bir insandan bahsediyor derdik. Çünkü bu fiillerin gerçekleşebilmesi için gayet tabidir ki akla, şuura, bilgiye, tecrübeye ihtiyaç vardır. Yani bir insana ihtiyaç vardır bunlar yapılabilmesi için, bu fiillerin gerçekleşebilmesi için. Biz neden bahsediyoruz? Gözle görülmeyen minicik et parçaları diyelim anlaşılması için. Peki bu et parçaların bu fiilleri yapabilmesi için nesi var gerekli olan? Beyni var mı? Yok. Gözü var mı? Yok. Kulağı var mı? Yok. Bütün bunları algılayacak sinir sistemi var mı? Yok. Peki nasıl yapıyor bu canlılar bu fiilleri? Yani akıl ve şuur sahibi bir insana yapabileceği fiilleri nasıl yapıyorlar? İşte şöyle yapıyorlar. Orada bahsettiğimiz akıl, Yüce Rabbimizin aklının tecellisidir. Orada gören Yüce Rabbimizin gören sıfatının tecellisidir hücrede. Duyan, hisseden, yine Yüce Rabbimizin duyan, işiten sıfatının tecellisidir. Hafıza dedin. Yani hafıza bankaları oluşturuluyor. O bir canlının, hatta yani aklı şuur olmayan bir canlı için siz hafızayı saklayamazsınız. Böyle bir teknoloji, böyle bir imkanlık yoktur. Sadece ne vardır? Yüce Rabbimizin hafız sıfatının tecellisi vardır. O küçücük molekülde hafız sıfatı tecelli eder. O bilgi orada saklanır. Ancak böyle olabilir. Başka türlü olmaz. Bakın, koyu bir evrimciydi Francis Crick. Bu bilim adamı bayağı ciddi çalışmalar yaptı ve yaptığı her çalışmanın neticesinde Nobel ödülü aldı. Koyu evrimciydi ama ne zamana kadar? Ta ki DNA'nın mucizevi yapısına bizzat kendisi şahit olana kadar. Ve bu olağanüstülüğü görünce, yani bizim burada anlattığımız bu olağanüstülüğü fark edince, bakın Francis Crick ne dedi? Bugün sahip olduğumuz bilgiler ışığında dürüst bir adamın yapabileceği tek yorum, bakın burası çok önemli, dürüst bir adam dikkat çekiyor. Yani evrimcilerin yaptığı yorumların tamamı dürüstlükten uzaktır. Tamamı samimiyetsiz yalan ifadelerdir. Dürüst bir adamın yapabileceği tek yorum, hayatın bir mucize eseri olarak ortaya çıktığıdır. İşte ünlü evrimci bilim adamı, bakın, hayatın mucize eseri olarak ortaya çıktığıdır diyor. Ve Crick'e göre ne anlıyoruz? Hayat kesinlikle tesadüflere bağlı olarak dünya üzerinde var olamaz ve yaratılışta tesadüfe yer yoktur. Bunu anlıyoruz inşallah.
Evet, burada evet. Şimdi gerçi daha önce de anlatmıştık ama tekrar anlatırız bir dahaki bölümlerde, ki bugün birazdan bitirelim inşallah. Bu mesela silahların oluşumunda, antikorların oluşumunda, normalde tabii söyledik, insan DNA'sında 25 bin tane gen var. Belli genler var. İşte bu B lenfositlerinin tipini oluşturan. Bunların sınırlı sayıda kombinasyonu var. Milyonlarca kombinasyon oluşabiliyor. Belli bir sayıda hesaplayabiliyorsunuz bunu. Ama özel bir enzim var. Bu genler üzerinde kontrollü olarak, bakın, kontrollü harf değişikliği meydana getiriyor. Yani bir harfi başka bir harfe değiştiriyor. Şimdi bunu daha detaylı olarak anlatacağız ileriki bölümlerde. Anlatmıştık da daha önce, tekrar anlatırız. Fazla lafı uzatmadan. Bu sayı milyarlara çıkartıyor. Demin bahsettik ya, milyarlarca B lenfositi var. Bunlardan sadece bir tanesi ona uygun. Diğerleri hepsi başka hücre yapılarına uygun. Diğer bakterilere, diğer virüslere ya da diğer dokulara. Mesela ben kemik iliği nakli oldum. Siz herhangi bir organ naklinde özür dilerim. Başka bir insanın, çünkü her insanın arasında ufak tefek farklılıklar var. Bu da DNA'sının işte %99.9'u aynıysa, %0.01'i birbirinden farklı olduğu için bir doku farklılığı meydana getiriyor. Bir doku farklılığı var. Sadece tek yumurta ikizlerinde dokular tıpatıp birbirine aynıdır. Onun dışında hep ufak tefek doku farklılığı vardır. Siz bir insanın kemik iliğini ya da böbreğini ya da herhangi bir organını başka bir insana verdiğiniz takdirde onun yabancı olduğunu bilir ve ona bağışıklık sistemi bir reaksiyon meydana getirir ve hemen saldırıya geçer. Çünkü o bir yabancı maddedir. Vücudu onu zararlı olarak kabul eder. Ki bu çok önemlidir. Çünkü bakteri ve virüs girdiğinde aynı mekanizma çalışır. İşte bu Allah'ın bir yaratma sanatı. Özel bir enzim yaratılmış. Buna işte belli bir Latince ismi var bunun. Dismutaz enzimi deniyor böyle. Bir tek harfi değiştiriyor. O harfin değişmesinden o genlerin, mevcut genlerin kombinasyonunu da ekleyerek bunun üzerinde milyarlarca değişik kombinasyon meydana getiriliyor. Her biri farklı bir silah üretiyor bu kombinasyonlardan. Milyarlarca farklı silah üretiliyor. Dolayısıyla doğadaki bütün farklı protein yapılarını tanıyıp onlara karşı reaksiyon verebiliyorlar. Evet. Bu da insanı koruyor. Eğer bunda bir eksiklik olsaydı, milyarlarca değil de mesela yüzlerce farklı kombinasyon olsaydı, sizin silahlarınızın ve bağışıklık sistemi hücrelerini tanımadığı bir sürü yabancı mikrop, virüs olacaktı. Onlara karşı ne olacaktı? Öldürücü olurdu. Bu işte Allah'ın yaratma sanatı. Evet, o demin gördük, o bakteriden gelen bir tane protein o milyarlarca B lenfositler arasından sadece uygun olanına gidiyor, ona bağlanıyor. Serdar Hocam da anlattı. Bir sürü ara aşamalarla sadece o hücre çoğaltılıyor. Sadece o silahlardan bütün kan dolaşımına veriliyor ve tahrip ediliyor. Evet, yani bunun, değil mi? Sonsuz akıl sahibi bir yaratıcısının, sonsuz sanat sahibi, sonsuz güç sahibi bir yaratıcısının olduğu çok açık inşallah.
Maşallah.
Tabii, bu hakikaten konu. Bizim 20 bin tane genimiz, işte 100 bin civarında da proteinimiz olduğu düşünüyordu. Ama burada sadece o enzimi hesaba katmadığımızda bir de üretilen antikor çeşitliliği milyonlar mertebesinde. Milyonlar mertebesinde bir antikor çeşitliliği, milyonlar mertebesinde o bakteri kılıfını tanıyabiliyor. Çünkü o M proteinleri her biri ayrı bir bakterinin hastalık tipinin bir şeyi, göstergesi. Milyonlarca çeşit sadece o enzim olmadan oluyor. Bu enzimle beraber o antikorların çok özel yerleri, yani sadece ilgili yerleri değiştiriliyor. Yani evet, tanıma o antikorların uzun kısımları var. Kısa bir bölgesi tanıyor.
Şunun üzerinden anlatabilirsin.
Evet. Şimdi burada görüyoruz. Uç noktaları var bu renkli işaretli. Orada turuncu, mavi ve pembe renkleriyle gözüken. İşte o kısımlar tanıyor bakterinin kılıfını.
Bakın onlara genler üzerinde evet, böyle özel yerleri var. Gen bunlar. Genlerde bu proteinler kodlanıyor.
Evet. Ve ilgili o şeyler, enzim, değişikliği yapan enzim antikorun bütününde bir değişiklik yapmıyor. Yalnızca tanıma bölgesinde yapıyor. Yani tümüyle bir şuur burada hakim. Yani evet, bu evrimcilerin tesadüf iddiası nedir? Şuursuz bir varlık. Burada o kadar şuurlu bir iş yapıyor ki. Yani o evrimciye deseniz bunu yap, onun yerini bile bulamaz o evet, proteinde. Ayrıca yapamaz da o değişikliği.
Evet.
Burada çok sanatlı ve Allah'ın büyük bir sanatı gözüküyor inşallah.
Hayır, rezalet o kadar büyük ki. Bu şimdi burada bir enzim harf değişikliği meydana getiriyor ve kombinasyon sayısını arttırıyor bu dedik. Bunu faydalı mutasyon örnek olarak vermeye kalkıyorlar. Yani burada göğe hani mutasyon harf değişikliğidir ya, ama onların anladığı anlamda rastgele değişikliği olması lazım. Yani dış etkilerle, radyasyon olacak, işte hücrenin bölünmesi esnası, DNA'nın bölünmesi esnasındaki rastgele değişikliklerle olması gerekiyor. Bakın burada Allah özel bir enzim yaratılmış. Bu genlerde kodlanmış, DNA'da kodlanmış olarak var. Buradaki proteinlerdeki kontrollü bir harf değişikliği, ama bu da çok özel. Vücuttaki başka hiçbir hücrede olmuyor bu. Sadece yani bu bağışıklık sistemin savaşan hücrelerinde meydana getiriliyor bu. Ve bu diğer nesillere aktarılmıyor bu değişiklikler. Çünkü bu bir hastalık meydana getirebilirdi. Bazen öyle oluyor ki bu değişiklikler kontrol dışına çıkıyor ve lenfoma denen bir hastalığa dönüşüyor özel durumlarda. Yani kanser hücresi oluşabiliyor. Allah bunun da önüne geçilmiş. Bakın, diğer nesillere aktarılmayan, sadece vücudun bağışıklık sistemi hücrelerinde meydana getirilen, çünkü bu enzim bütün hücrelerde var. Karaciğer hücresinde de var. Efendim kemik hücresinde de var. Beyin hücresinde de var. Onlar da aktif hale gelmiyor. Gelseydi ne olurdu? Yani muazzam bir şey olurdu. Tahribat olurdu. Kanser olurdu. Her dokuda kanser olurdu. Ve yani yaşayamazdı insan. Sadece bu hücrelerde aktif hale getiriliyor. Harfleri kontrollü olarak değiştiriyor ve bu silah sayısını çok arttırıyor, milyarlara çıkartıyor ki bütün doğadaki mikroplara karşı bir mücadele sistemi olsun diye. Bunu faydalı mutasyon örnek olarak vermeye kalkacak kadar, yani ne durumda olduklarını söyleyecek kelime bulamıyorum yani şu anda. Yani tam bir rezalet, yani kepazelik. Pagan dini, yani bu bilimle hiç alakası olmayan, bilim zaten boğdu şu anda Darwinizmi. Burada Allah razı olsun, hocamız vesile
maşallah
olsun. Yani artık kıpırdayacak alanları kalmadı maşallah, maşallah, elhamdülillah.
Maşallah.
Bitirelim mi yavaş yavaş?
Evet, inşallah.
İnşallah. Yarın inşallah, yani Allah'ın yarattığı çok açık tabii. Darwinizm tam bir rezalet. Aslında biz burada tabii iman hakikatleri anlatıyoruz elhamdülillah. Bu bize Allah'ı tespit ettiriyor.
İnşallah.
Yoksa bu tesadüf saçmalığı, yani lafı bile edilecek bir şey değil, ama madem dünyayı bu kadar kaplamış bir rezalet olduğu için tabii tekrar tekrar da anlatmak gerekiyor böyle bir
İnşallah.
Rezalet olmayacağını.
İnşallah.
Yarın biz 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV'den takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyoruz. harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV'den. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
İnşallah.